Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan ve sağlıkçıların kendilerini odalarına kapatarak önüne bir takım sedye, başka aletleri yığarak bir barikat oluşturarak korumalarına ilişkin ondan kaynaklanan şiddeti konuştuk. Ve bu şiddet cezasız bırakıldığı müddetçe olmaya devam edecek diye anlattım ve toplumdaki farklı kademelerdeki şiddet üzerinden bahsettik. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz yayınları. Biz gazeteleri konuşacağız. Siz aşağıdan Periskop izleyicileri hemen yayını paylaş tuşundan yayını paylaşacaksınız. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım. Çağıracağım herkesi. Gelin hep beraber konuşalım. Gazetelerde ne var diye. Aslında boşa bir çağrı. Gazetelerde hiçbir şey yok çünkü. İlk yayının başında konuştuk. Gazetelerde olması gerekenler yok. Yani burada yaşanan şiddet, o şiddetin ardından toplumun büyük bir infial içinde bugüne uyanması falan, bunların hepsi hikaye. Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama, sevgili Başak Balaoğulları yazmış. Onun açıklaması, keşke hiç açıklamasaydı, keşke hiç böyle bir şey söylemeseydi dedirtecek cinsten. Şiddetin neden cevapsız bırakıldığı, şiddetin neden cezasız kaldığı konusunda aslında hepimizin kafasında bir fikir oluşturuyor. Çünkü orada, yani sağlıkçılarla ilgili, sağlıkçıların başına gelen şeyle ilgili olarak söylenen o kadar kötü ki, o kadar olumsuz ve o kadar saçma ki insan bakmaya utanıyor. Hakikaten beraber de bakalım. Yani Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ben size söyleyeyim. Oradan Sağlık Bakanı'nın açıklaması üzerinden gidelim. Ve diyeyim ki ben size, ya kardeşim eğer bu sizin için yeterliyse tamam, o zaman biz boşa konuşuyoruz. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çok sayıda kişi ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Aa! Ya Sayın Bakan, keşke bunu önceden haber verseydiniz oradaki doktorlara, hemşirelere, gerçekten o gariban sağlık çalışanlarına. Keşke söyleseydiniz. Onlar bilmedikleri için korudular kendilerini. Yani bir parça kuralları zorlamış olabilirler, değil mi? Ya bu bakışla bu işin çözülme şansı yok. Gerçekten yok. Niye? Çok iyi biliyorlar ki orada bu saldıran güruh cezasız kalacak çünkü sonuçta. Bu insanlar niye orada kapıyı kapatmaya çalışıyorlar, kapalı tutmaya çalışıyorlar? Sinek girmesin diye mi? Yani orada doktorların kendi odaları kirlenmesin diye mi yapıyorlar bunu? Ya canını koruyor insanlar, canını. Kuralları zorlamak dediğiniz nedir Sayın Bakan? Ne anlatıyorsunuz siz? Ama çok iyi biliyorsunuz ki size yapılan basın toplantısında bu soru sorulmayacak. Yalandan saçma sapan bir kötü bir Türkçeyle, abuk sabuk kitabi cümlelerle saçma sapan bir şeyler anlatıp üstünü kapatacaksınız. Ondan sonra attığınız ikinci tweet, sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir. Vallahi çok önemli, gerçekten çok önemli. Altına da not düşmüş, bu sabah yayınlanacak basın açıklamamızdan. Ha, yani basın açıklamasını hazırlamaya başladınız ama öncesinde bunu niye yazdınız? Arkadaşlarımız, bakın devam ediyor o tweetin içinde, arkadaşlarımız şiddet olasılığına karşı. Yani gelip aslında dışarıda açın kapıyı, çiçek vereceğiz, bütün hekimlere, sağlık çalışanlarına çiçek vereceğiz, biz onun için zorluyoruz burayı falan diyorlar. Ama şiddet de olasılık, yani bir ihtimal. Kapıyı kapalı tuttu, şiddetin ihtimali bile olmamalı, devlet geçit vermeyecek. Hadi ya. Devlet geçit vermese bu aşağılık güruh, bu it grubu yapabilir miydi bunu? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki hayır. O zaman niye yapıyorsunuz bunu? Hani yukarıda bir sonraki tweetinizde bahsetmişsiniz ya, sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir diye. Vallahi doğru. Kalite hiçbir zaman tesadüf değildir. Gerçekten hiçbir zaman. Bakın kimlerin kimlerle beraber olduğuna bakın. Sözümün doğruluğunu anlayacaksınız. Kalite asla tesadüf değildir. Asla. Tesadüfen bir yerde bulunmaz. Tercih eder çünkü. Bu tercih edilecek bir durum değil. Ve siz tercihinizi burada ortaya koyuyorsunuz. Hani şiddet olasılığına karşı diyorsunuz ya. Söylenecek hiçbir şey yok. Kuralları zorlayarak yakınlarını görmeye çalışanlar var. Bir grup Pokemon. Hani teletabiler ya dışarıdakiler. Sarılalım sıkı sıkı demek için gelmişler. Vallahi biz de girelim, hep beraber çiçek olalım içeride. Herkes birbirini sevsin. Yani çok güzel. Dışarıda hani ne güzel söylemişsiniz işte. Hazal Hanım söylemiş bakın. Açın lan kapıyı diye bağırıyor dışarıdaki iç sürüsü. Siz onları bulabilecek misiniz? Ha, burada içeriden hani bir sağlık çalışanı video çekmiş paylaşmış ya görüntüyü. Dışarıda da güvenlik kameraları var. Mesela oradan bu it sürüsünü tespit edebilecek misiniz? Hiç kimse kendini kandırmasın. Hiç kimse kendini kandırmasın. Ama Sayın Bakan, şu yaptığınız var ya, gerçekten tek kelimeyle ve en basit söyleyişiyle ayıptır. Bir hekim olarak size hiç yakışmadı bu. Siyasetçiyi geçin, onun bir önemi yok. Çünkü sizin siyasetçi statünüz tartışılır. Siz biri sizi seçip oraya oturttuğu için duruyorsunuz orada. Siyasetçi statünüzü tartışırım ben sizin. Ama hekimliğinizi tartışmak benim haddim değil. Siz bir hekimsiniz. Hipokrat yemin ettiniz. Ve o yeminin içinde şu yaşanan yok. Yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Gerçekten utanç verici bir şey ya. Gerçekten utanç verici. Neyse işte. Yayının başında, ilk yayında anlattım. Yarın Ankara'da bir duruşma var. Özür dilerim. Yarın bir duruşma var ve bu duruşmada geçen sene İstanbul'da Balta Limanı'nda katledilen 26 yaşında bir hekimin durumu konuşulacak. Konuşulacak diyorum çünkü şu ana kadar konuşulmadı. Aslında olayı biliyorsunuz. Nöbetten çıkmış, dinlenme odasında uyuyan bir hekimin, 26 yaşındaki Kaan Erol'un 75 profesyonel bıçak darbesiyle öldürülmesinden bahsediyorum. 75 darbeden. Yayın arasında o kadar çok mesaj gelmiş ki çok şaşırdım ya. İnsanların pek çoğu, yazanların pek çoğu demiş ki biz bu olayı duymadık. Yapmayın Allah aşkına, duymamış olabilir misiniz? Öldüren de bir hekim, Yavuz Sümter. Ama o günden bugüne kadar bir yıl geçmesine rağmen yargılama yapılmadı. Yavuz Sümter şu anda tutuklu, cezaevinde. Neden? Çünkü biz davanın görüldüğü hal bilmediğimiz için şu anda ortada hiçbir şey yok. Ama bu arada mesela avukatı hasta oldu, kendisi hasta oldu, duruşmaya çıkacak durumda değil denildi. Üstüne de laks diye pandemi girdi. Sonra bir yıldır bekliyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor hakkında. 26 yaşında bir insanı geri getirir mi bu? Elbette getirmeyecek. Ama en azından bu şiddetin tasarlayarak, yani çantasından çıkarttığı o kocaman bıçakla 75 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü 26 yaşında pırıl pırıl bir insanın ardından annesi ve babası adaletin yerini bulması için uğraşıyorlar. Yarın duruşma var. Nilay Hanım ve Metin Bey derdini anlatmaya çalışıyor. Ya bu bile çok utanç verici bir şey. Oysa ilk yayında konuştuk ya, kara kaplı herkese ortak uygulanmalı. Bu suçun cezası ortada. En büyük korkuları ne biliyor musunuz? Hak ettiği cezayı almaması. Ya sağlıklı bir toplumda bu tartışılabilir bir şey mi Allah aşkına? Bunun düşünülmemesi, akıldan bile geçmemesi gerekiyor. Ama geçiyor. Çünkü biz örneklerini gördük. Bambaşka gerekçelerle, işte akli melekeleri yerinde değil, dengesizliği var bilmem ne denilerek insanlara bunun yapılması. 26 yaşında gencecik bir hekimin ardından, hani bakmaya kıyamadıkları bir evladın ardından hak, hukuk, adalet mücadelesi yapıyor insanlar. Ama Türkiye'de mesela Necip Türk medyası çok ilgilenmiyor bununla, umrunda değil. Niye? Dün akşam spor medyasının bir grup çalışanı birbirine daldı çünkü. Hem de öyle böyle dalmadı yani. Sen FETÖ'cüsün, sen şu kadar 100 bin maaş alıyorsun, sen bilmem ne yapıyorsun, seni oraya kim getirdi, seni oradan kim aldırdı falan. Cep telefonları açıklanmış. Rezalet ya. Rezalet. Cep telefonları açıklanmış. İnsanlar birbirlerine utanmadan cep telefonlarını göstererek televizyon ekranından falan. Bunu konuşuyor. Ama 26 yaşında bir hekimin ardından Balta Limanı Metin Sabancı Kemik Hastanesi'nde nöbeti bittikten sonra uyuyan bir hekimin öldürülmesini Türkiye tartışmıyor. Sonra Sağlık Bakanı diyor ki kuralları zorlayarak bir şeyler evet olmuş. Şiddet olasılığına karşı da o insanlar yani biraz da kendilerini şey yapmışlar, korumuşlar. Ve biz bunun eşliğinde gündem konuşmaya çalışıyoruz. İnsanın aklına mukayyet olması çok zor bu ülkede. Gerçekten çok zor. Ama ısrarla olacağız, ısrarla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Yarın bu duruşma görülecek. Sonucu ne olacak? Göreceğiz. Ama en azından şunu bileceğiz ki takip edeceğiz, biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü hep konuşuyoruz ya burada, yani hakikat dışında birine borcumuz yok kardeşim, yok. Kim olduğu, nereden geldiği, kime bağlı olduğu, kime oy attığı, bunun hiçbir önemi yok. Olursa işte bu hale geliyoruz o zaman. Televizyon ekranından birbirlerine dalıyor insanlar, farklı kanallardan bile. Düşünsenize, Habertürk'ten Beyaz TV'ye laf atılıyor. Beyaz TV'de göğsünü de yumuşatıyor. Dışarı Ercan Taner'e sallıyor. Ercan Taner oturuyor, acayip acayip şeyler yazıyor. Ondan sonra onları ben yazmadım falan deyip siliyor. Ya ben takip ettiğim hesapta gördüm onların hepsini. Ne yapacağız onu? Herkes birbirine dalıyor. Ve sürekli olarak söylenen şey şu: sen kimsin? Kimin kim olduğunu biliyoruz biz ya. Görünüyor bunlar. Kimin ne yaptığı, kimin ne yapamadığı, yapıyormuş gibi yalandan kıvırdığı çok net ortada hepsi. Ve bugünün gazetelerine baktığınızda bunu görüyorsunuz. İnsanlar hiçbir şey yokmuş, sanki tartışmalar başka yerden böyle kendiliğinden çıkmış gibi davranıyorlar. Alakası yok ki. Alakası yok. Tartışmaları kimin başlattığını biliyoruz. Koskoca bir gazetenin genel yayın yönetmeni çıkıp mesela ya bu Kemalizm tartışması nereden çıktı diyor. Ya insanda bir parça utanma olur ama insanda olur. Rahat ol. Sende olması gerekmiyor. Bak ciddi söylüyorum, uydurmuyorum. Kemalizm tartışmasını yazmış Ahmet Hakan ve utanmadan şöyle yazmış: bu tartışmalardan artık bıkmadık mı? Bıktık. Ne yapacağız? Bıktık ya hatta. Ne yapacağız onu söyle. Artık kalmadı böyle bir şey. Çünkü eskiden ülkeyi yönetenler Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı. Hadi ya. Peki o dayatmaların karşılığında bugün yapılan dayatmalar, bunlarla ilgili konuşacak mıyız? Olmaz. İşte onu çünkü konuşursak o sıkıntı. Yani oturduğumuz koltuk sallanır. Türkiye'de gazete genel yayın yönetmenliği bu kadar kirlenmemişti hiçbir dönemde. Ciddi söylüyorum, bakın çok da inanarak söylüyorum bunu. Hani bugün eleştirdiğimiz genel yayın yönetmenleri var ya, her şeye rağmen onların bir ağırlığı vardı. Onlar gazeteciydi. Bunlar değil ya. Bak burada çok sık eleştiriyorum ben. Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök bunların yanında yunmuş, yıkanmış, yoğurt kadar beyaz ya. Yoğurt kadar beyaz, süt kadar temiz. Bunlar gazeteci falan değil, bunlar iş takipçisi. Dertleri bu, adam bunu yazıyor. Yoksa diyor, yazının sonunu da böyle bağlamış. Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi? Bilmiyorum, sorsana tartışmayı başlatana. He? Fesli deliye gidip saygı sunana sorsana onu. Sıkıyorsa, maçan yiyorsa. Soramazsın ki, derdin o değil. Gazete genel yayın yönetmenliği bu kadar kirlenmemişti. Bakın bugün Türkiye'de Amerika'nın MASAK'ı, Mali Suçlar Araştırma Kurumu gibi değerlendirilebilecek bir kuruluşun hazırladığı raporun sızdırılmasını konuşuyoruz. İçinde kara para aklamalar var. Ya 8 milyar dolardan bahsediliyor kardeşim. Bak 8 milyar dolar. Hep söylüyorum. Böyle söyleyince insan, hani hiçbirimiz 8 milyar doları bir arada görmediğimiz için. Ya ne lan 8 milyar dolar. Bak sana şöyle anlatayım güzel kardeşim. Türkiye 1 Mart tezkeresi hani kabul görmedi ya mecliste. Eğer görseydi 5 milyar dolar karşılığında topyekün Irak Savaşı'na giriyordu. 5 milyar dolar. Üstelik o 5 milyar dolar da bir seferde ödenmeyecekti. Birer milyar dolarlık dilimler halinde. 1 milyar dolar ödenecekti. Eğer gereğini yerine getirirse, yani iyi bir müttefik olursa bir daha ödenecekti. Uslu çocuk olursa, eller kavuşturulmuş çiçek olursa bir daha. Nereden biliyorum biliyor musun? O haberi ben yaptım. Ben yaptım. Hiç kimse bana çıkıp yok öyle değildi diyemez. Bak bu kadar rahat söylüyorum sana gönül rahatlığıyla. Bugün siyasette bir şeyler yapmaya çalışan, yeni partisini kurup insanların karşısına çıkan Ali Babacan var ya, o dönemde pazarlıkları yürüten insanlardan biriydi. Pazarlık kapısı nereden açıldı biliyor musun? 100 milyar dolardan. 100 milyar dolar. Sonra 5'e düştü. Sonra meclis dedi ki bu kirli savaşın içinde yer almak istemiyoruz biz. Tezkere geçmedi, hop para gitti. 5 milyar dolara koskoca bir ülke savaşa girecekti. Herif 8 milyar dolar para akladı diyor raporda. İçinde Türk bankaları var, uluslararası bankalar var, Deutsche Bank'ı bilmem nesi, Standard Chartered'ı, hepsi içinde. Bir tek Türk siyasetçi yok. Ha, raporda var, haberde yok. Bizde mesela CNN Türk haber yapıyor, 2 dakika 47 saniye haberde yok. Rüşvet. Halbuki şoförü diyor ki aynı zamanda kuryesi. Ya bunu diyor %8 ile çalıştı bu diyor. %8 ile. Parayı ben taşıdım kardeşim diyor. %8 ile. Parayı ben taşıdım diyor. Ve o paranın içinde siyasilere bunun yarısını dağıttı diyor. Yani ne söylenir, nasıl anlatılır bilmiyorum. Ama 800 milyon dolar paradan bahsediliyor. 800 milyon dolar. Ne kadardır? Vallahi bilmiyorum ama hemen statlara bağlanalım merkezden. Dakika ve skor alalım. Görelim hemen. Ne olmuş? Yeşil olan var ya, Benjamin Franklin var hani üzerinde. O sana son 7.66.88. 7.66'ya veririm sana son. Yeşil olan. O birisi var. O bürküsü. O da 8.99 değil. Bak. Gerçekten kırılırım. 9 değil. Bunu çarpsana. Allah aşkına. 67 kuruşunu almıyorum. 7 ile çarp sadece. 800 milyon doları 7 ile çarp. Çok can sıkıcı bir rakam değil mi? Ben de onu düşünüyorum işte. 5.6 katrilyondan bahsediyoruz. Dağıttık diyor ya, bunu dağıttık diyor. Ben taşıdım birader parayı diyor. Ben. Benden daha iyi bilemezsin. Bankalar var. Mesela CNN Türk'ün haberinde şöyle bir ifade var. Diyor ki bir takım Türk bankalarının da adları sayılıyor. Hangileri? Paylaşsak ya. Hadi. Hadi rüşvet demedin, siyasetçi demedin. Eyvallah. Bankaları paylaşalım. Ne oldu? Sıkıntı mı oluyor? İşte bak bunun için diyorum. Gazete genel yayın yönetmenliği bu yüzden kirletildi. Leş gibi yapış yapış vıcık vıcık bir hale getirildi. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni neyi nereden görmem diye kırtırken öbür taraftan mesela Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni her yayının sonunda dalga geçtiğimiz, bu ne ya dediğimiz gazete var ya, onun genel yayın yönetmeni bu parayı dağıtan hırsızla arkasına Türk bayrağı koyup yayın yaptı. Görmedik mi bunu? Gördük değil mi? Heh, işte bu işin neden sonu gelmeyecek? Sen sesini çıkartmadığın için güzel kardeşim. Yapmayacak da. Adam CNN Türk yapacak. Yani yeşil olan, Benjamin'li olan 7.66.98 oldu şu anda. 7.67'ye doğru hızla koşuyor. O öyle duracak. O birisi, o bürküsü 8.99 değil. Bak gerçekten kırıcı olursun 9 lira dersen. Olmadı 9 lira. Ha bu serbest piyasa rakamı. Dışarıdan, bankadan falan almaya kalk da bak nasıl öpüyorlar seni bir gör. Ama o bankalar hangi bankalar? Yıldız Tilbe kafası işte. Hayatta 3 şey çok önemli. Ama onlar ne bilmiyorum. Ben de bankalar var. Ama hangileri bilmiyorum. Yersen. Bak yazıyor mesela. Ahmet Hakan işte bunları yazıyor. Anlatıyor diyor ki Hürriyet ya, Hürriyet gazetesi. Başka bir şey olsa sallamam. Lozan yazıyor mesela. Bir taraf diyor büyük zafer diyor, bir taraf büyük hezimet. Kardeşim diyor bunun bir ortası yok mu? Ortası mı? Ya işte bak bir cahile ancak bu yakışır. Ya anlaşmanın ortası olmaz birader. Anlaşmanın ortası olmaz. Hani ya biraz hezimet desek, biraz büyük desek. Ha? Öyle olmuyor ciğerim. Öyle olmuyor. Ya senin kafan almıyor, almayacak. Çünkü senin derdin gazetecilik yapmak falan değil. Senin derdin günü geçirebilmek, koltuğu kaptırmamak. Mustafa Kemal tartışması yazmış. Gazi diye isteyen Gazi der, isteyen Mustafa Kemal. Ya tartışma bitti birader. 15 gün önce yazsaydım bunun bir kıymet harbiyesi belki olurdu. Niye şimdi yazıyorsun? Yoksa senin derdin dikkat çekmek mi? Yani şöyle bir şey mi? Mesela seni oraya oturtanlar bu tartışma yalnız yeteri kadar yürümedi kardeşim. Olmadı bu. Bunu bir daha köpürtelim mi dediler. Sallayan yok ki. Sallayan yok. Ama işte bir zır cahil, bir kara cahil. Altına hemen Abdülhamit'i bağlamış mesela. Abdülhamit dediğin kimileri için işte Kızıl Sultan, kimileri için Ulu Hakan. Ya kardeşim ne yaptı ortada bu adamın? Anlattım ya geçen hafta işte. Konuştuk bunu. Sultan Reşat nasıl tahta çıkmış? Reşat altını nereden çıkmış? Kardeşini nasıl saklamış yıllarca dışarıdan? Ya bunları tartış. Tartış, bunda bir sorun yok. Ama senin bunları tartışırken söyleyeceğin başka şeyler var. Türkiye Cumhuriyeti'ni tartışırken Abdülhamit tartışamazsın. Türkiye Cumhuriyeti tarihini tartışacaksın. Bildiğin kadar. Bilemeyeceksin tabi. Anladığın kadar da diyemeyeceğim. O da çok saçma olacak. Anlamayacaksın çünkü. Ama böyle acayip bir şey içinde, nasıl anlatayım? Cehalet içinde insanlar debelenecek. Sen de debelenmelerini seyredeceksin. Tam dün sabah konuştuğumuz umudumuzu artıran tablet kampanyaları. Ya sorum şu birader bak. Burada Acun Ilıcalı'yı anlatmışsın. Esenler Belediyesi'ni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi gönüllülerini, amenna, hepsini söyledik. Dün sabah yayında anlattım ya. Ya bunda bir beis yok. Biz ihtiyaç halinde bir araya gelmeyi bilen bir milletiz. Benim sorum şu, devlet daha önce 15 milyon tablet dağıtacağım diye kampanya yaptı. Nerede o? Sorsana sıkıyorsa. Soramıyorsun. Ondan sonra buradan döndür. Çok ya, çok asil milletiz biz ya. Hepsi örnek olsun diğer kurumlarımıza yani. Gerçekten çok başarılı yani. At eti yazmış. Millete at eti yedirenler iflah olmaz. Yani onların ifşa edilmesi şart. Çünkü bu adamlar arsız utanmaz. Kim o adamlar? İsim vermek istemiyorum. Cübbesi var mı? İşte girmek istemiyorum ben ona. Onlara girmem. Çünkü biz burada kategori konuşmak zorundayız. Kategori konu. Niye konuşuyoruz ki? Demin basbayağı isim veriyordun iş dünyasından insanlar. Ben de sana soruyorum. 15 milyon tablet nerede birader? Devlet yapacak onu. Devlet yapacak. Millet isterse arkasından yetmez kardeşim. Ben de bu okullara şunu yapacağım deyip arkasına geçecek. E sen yapmıyorsun ki onu. Onları alkışlıyorsun sadece. Soruyu sor, soruyu. Azıcık tırnak ucu kadar değdiyse gazetecilik sana, sorusunu sor. Bütün bunları yazmış, tamam mı? Bütün bunları yazmış. Ondan sonra da demiş ki, ya Aksaray valisini de tebrik ediyorum. Sebep? Sivas Kangalı'nı bilirdik ama Aksaray Malaklısı'nı ilk kez duyduk. Hadi ya, Aksaray'ın girişinde eşek kadar heykeli vardır halbuki. Dünyanın en güzel hayvanlarından biridir. Eşek kadar heykeli vardır gerçekten. İki insan boyunda. At kadardır böyle heykel. Da konuyla bir alakası yok. Niye oraya geçtin ki sen? Burada söylemen gerekenler bunlar değil. Yazsana mesela. Bak sana çok güzel bir şey anlatayım. Bunu mesela bir gazetecinin mutlaka yazması, mutlaka konuşması lazım. Çünkü bunun tam tersini aylarca konuştuk biz. Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri yapılmadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temsilcileri öyle bir kampanya başlattılar ki CHP'nin, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin bütün adayları hırsız, sahtekar, üçkağıtçı, PKK'lı, FETÖ'cü, aşağılık, dolandırıcı hepsi hele Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çıkartılan, bugün genel başkan yardımcısı olan eski bakan Mehmet Özhaseki çıkıp dedi ki su faturanızı bunu seçerseniz su faturanızı PKK'lılar getirecek. Yalan mı? Var mı yalan diyebilecek ya içinizde? Sonra televizyon ekranlarında bir takım insanlar peyda oldu. Çıktı. Mansur Yavaş'la ilgili dolandırıcı, işte şunu şu kadar dolandırdı, öbüründen bu kadar para çaldı, şöyle hırsız, böyle dubaracı falan diyen eleman, Mansur Yavaş davayı açtı, dedi ki bir dakika kardeşim, bir dakika ya dur, madem böyle bir iddiam varsa yargıya gidelim. Geçen hafta yargı sonuçlandırdı bunu, dedi ki yok, iddialar temelsiz. E şimdi sen bir gazeteci olarak bunun karşısına çıkıp, çünkü gazeten kullandı bunu. Sen orada otururken gazeten kullandı bunu. Yani bu senin hakikate borcun. Eşek gibi yazacaksın onu. Eşek gibi yazacaksın. Ama arazi oldu. E iyi de bunun bir de karşı tarafı var. Necmettin Keskin denilen bir tip. Televizyon ekranlarında yeldir yeldir dolaştırıldı bu herif. İşte beni de dolandırdı. Herkesi dolandırdı. Zart zurt bilmem ne. Bundan bahsedildi. Ve bu adamdan bahsedilirken denildi ki, heh, Hülya Hanım'ı yazdı. Çok saygın bir iş adamı. O saygın iş adamı çocuk pornosu bulundurmaktan mahkumiyeti olan bir tip ve arazi şu anda. Arazi. 11 yıl hapis cezası aldı bak bu adam. 11 yıl hapis cezası aldı ve 7 aydır ortada yok ya. Yazsana bunu. Yazamazsın ki. Bak bunun için ben sana gönül rahatlığıyla diyorum. Senin yaptığın gazetecilik falan değil. Sen iş takipçiliği yapıyorsun. Bunun gazetecilikle uzak yakın alakası yok. Yok bu herif arazi. Yok. Nerede? Soralım. Ya soralım kardeşim. Nerede bu adam? Adil Öksüz nerede? Nerede ya? Yerel seçimler öncesi Palas Pandıras bulunup TRT ekranlarına çıkartılan akademisyen nerede? Bak ben sana gönül rahatlığıyla diyorum. Bunların hepsi hani sıkıştığın zaman diyorsun ya işte FETÖ taktiktir. Aha bu FETÖ taktiği işte. Birebir FETÖ taktiği. Tam da böyle uğraştılar. Sorum şu, siz FETÖ'cü müsünüz? Anlatsana şimdi bana. Yapamazsın ki. Niye? Söylüyorum sana. Çünkü sen gazeteci falan değilsin. Senin derdin koltuğunu korumak. Orada durayım hocam. Bulaşmayalım. Aman. Aman yarın bu tartışmalar biter. Ben oturur bir yerden yazarım. Ya Mustafa Kemal desen ne olur? Atatürk desen ne olur? Yani Lozan'ın bir ortası yok mu ya? Yani büyük hezimet ya da büyük galibiyet diyeceğiz. Yok. Ortası yok. İnsanlığın ortası olmadığı gibi. İnsanlığın da yok çünkü. Ya insansın ya değilsin bunları yazıyorsan. Hep hatırlatıyorum aklınızın bir kenarına yazın diye. Rıfat Ilgaz'ın sözü herkesin kulağına küpe olmalı. Ya ezilenden yanasın ya ezenden kardeşim. Bunun az şekerlisi, çok şekerlisi yok. Bu kadar basit bu tartışma. Sen ezenden yanasın. Sıkıştığın zaman her türlü yalanı söylersin. Çünkü siyasal İslamcılık omurgasızlıktır. Bu kadar basit. Tanrı ile kulu arasında kalması gereken kutsal bir ilişkiyi sen siyaset gibi insanlığın uydurduğu bir sistemin içine oturtuyorsan sen omurga falan yok. Olmaz sende omurga. Olamaz. Olabilemez. Sen böyle yaşayacaksın ve daha önemlisi insanlara da böyle yaşamı tavsiye edeceksin. Yemez. Yemez. Yani senin söylediğin yalana ikna olacak hiç kimse yok. Hiç. Bundan sonra da olmayacak. Rahat ol. Gerçekten çok rahat ol hem de. Hadi gazetelere bakalım. Ne yazmışlar, neyi yazamamışlar, neyi yazar gibi görünüp sağından solundan kırıtmışlar, çıkmışlar, gitmişler falan. Vallahi bugünün gazetelerine baktığınız zaman, yani söyleyeyim size çok bir şey göremeyeceksiniz. En önemli başlık bana kalırsa pandeminin 6. ayına ilişkin Türk Tabipleri Birliği 6. ay raporu yayınladı. Ve rapor maalesef her yeri birbirinden daha üzücü başlıklar taşıyor. Ona da geleceğiz. Bugün Bir Gün Gazetesi çünkü özür dilerim Evrensel manşetinde kullanmış onu. Cumhuriyet'in bugünkü manşeti FinCEN belgeleri sızdı. Türkiye'nin de aralarında olduğu İran'dan Amerika'ya, Rusya'dan Avrupa'ya uzanan siyaset, bankacılık, rüşvetle iç içe küresel çapta yolsuzluk iddiaları bir kez daha gündemde. Amerikan hazinesine bağlı mali suçlar araştırma ağının, kısa adı FinCEN, yani tam bizdeki karşılığı MASAK, öyle düşünün. İsmi hatırlayamazsınız falan, bizdeki MASAK, öyle düşünün. Belgelerine dayandırılan şüpheli fon transferlerinin büyüklüğü 2 trilyon dolar. Çarpmaya kalkmayın, zihniniz bulanır. 2 trilyon dolar diyor. Çok sıkıntılı rakam. Hiç öyle 8 ile mi çarpıyor? Bunu kaçta çarpacağım ben ya? Hiç girme o işlere. Çok büyük. Sadece öyle düşün. Belgelerde Türk bankalarının 538 şüpheli işleme aracılık ettiği yer aldı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ICIJ paylaştığı kayıtlara göre Türkiye'den 71 milyon dolar şüpheli havale yapıldı. 71 milyon dolar mı? Çağımıza yakışmaz. 2 trilyonda 71 milyon mu? Köpürttüğüne değmez. Rıza Sarraf'a İran'ı yaptırımları delmek için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Deutsche Bank yardımcı olduğu Standard Chartered Sarraf için 5.8 milyar dolarlık çarpma bak beynin bulanacak. Çarpma öyle kalsın. 5.8 milyar dolarlık 37 bin adet transfer yaptı. Nasıl? 37 bin tane mi? Bak bu tombalığa yakışır işte. Biz öyle 3 ile 5 ile uğraştırma kardeşim. Kaç transfer yaptın? 100, 115, 1000, 2000, 37 bin. Barclays, Putin'in arkadaşı Rotenberg'e kara para aklanmasında yardımcı oldu. Nasıl? Biz de CNN Türk haber yapıyor. 2 dakika 47 saniye. Haberin içinde rüşvet geçmiyor. Türk siyasetçi geçmiyor. Rıza Sarraf hiç geçmiyor. Yok. Sonra çıkıp bunlar diyor ki gazeteciyim. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Yani gazeteciliğin zekatı bile yok sende. Boş ver gazeteciliği. Sende zekatı bile yok. Öyle hani, tuhaf bir iş yapıyorsun işte. Var mı? Var. Rezalet ya. Seyhan Afşar'ın haberi var. Hazal Ocak'la birlikte. Bu arada 3 tane haber var. İkisini Hazal Ocak yapmış. Bir tanesini Seyhan Afşar. Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ilişkin soruşturmada tutuklanan vakfın eski müdürünün ajandası yolsuzluk iddialarının 2 kaymakama uzanmasını sağladı. Vakıftan çektikleri parayı kişisel harcamalarında kullandığı ileri sürülen kaymakamlar hakkında soruşturma başlatıldı. Esenyurt'ta kat kat usulsüzlük. Esenyurt mu? Hayatta olmaz. Esenyurt Belediyesi'nin AKP'li Necmi Kadıoğlu döneminde 21 kat inşaat izni olan Empire İstanbul projesine bir de kıçamın kenarı bunların öyle bir isimler koyuyorlar ki projelerine. Diyorsun ki anam Anadolu'nun kapıları açıldı geliyorlar. Empire İstanbul. Oturacaksın lan alt üstü yaşayacaksın apartman. Öyle deme o apartman bu başka. Projeye önce 27 kat ardından da 37 kat inşaat izin verildi diye ortaya çıkartıldı. Başlangıç 21. Büyümüştür o ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Büyüyünce de kullansınlar diye vermiş olabilirler mi? Yani şimdi 21 versek yani yarın bir gün sığmayacaksın. Biz 27'ye 30 dur elini korkak alıştım. 37 yap sen onu. Büyüyünce de kullanır. Esenyurt Belediyesi CHP'ye geçince inceleme başlatıldı. Projede 41 bin metrekare kaçak tespit edilirken belediyenin milyonlarca lira zarara uğradığı tespit edildi. Nasıl? Milyonlarca lira. Bulandı değil mi beynin 2 trilyon doları duyunca? Milyonlarca lira mı? O ne be? 2 trilyon dolar diyor. Milyonlarca. Hikaye. Belediye borcunu meclisten sakladı. AKP'li Tuzla Belediyesi ilçedeki yat limanı için Anadolu Yakası Milli Emlak Müdürlüğü'ne ödemesi gereken hasılat payını ödemedi. İki kurum bu nedenle mahkemelik oldu. Belediye meclisi sulh yoluyla çözüm için başkana yetki veren teklifi kabul etti. CHP borç miktarının yazılmamasına tepki göstererek teklife şerh koydu. Ya birader, borç var diyorsun, tamam. Ne kadar? Onu şey yapmayalım. Lan neye imza attığımızı bilelim en azından. Borç var. Yani konuşmak istemiyorum onu ya. O kendini bilir o borç. Nasıl, çok sıradan bir şey gibi değil mi? Evet, bir borç var ama ya ne kadar olduğunu söyleyemem, çok ayıp. Yani birbirimizle borçlarımızı mı konuşacağız şurada, aşk olsun. Yani çok üzülüyorum bazen ya. Döviz tutulamıyor. İktidarın her şey yolunda açıklamalarına karşın dolar 7.62'yi açtı. Açtı. 7.62 mi? 7.66.30 şu anda. Alıcıysan serbest piyasa. 7.66.30. Manşetler eskiyor artık ya. Yani 24 saat geçmedi şu yazılalı. Ama manşet eskiyor. Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun 24 Eylül'de açıklayacağı yeni faiz kararı öncesi Türk lirasındaki yangın sürdü. Hem iç hem dış piyasalardaki gerilimin etkisiyle dolar yeni zirve peşinde koşmaya devam etti. Dün mali piyasalarda büyük hareketlilik vardı. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi belirginleşti. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetiminin her şey yolunda açıklamalarına karşın dolar dün 7.66-62.21 liraya ulaşarak zirve seviyesini yeniledi. Avro'da, Euro'da 9 liraya göz kırparak, göz kırptı. Dün göz kırpmıştı, bugün öpücük attı. Yarın da sevişirler muhtemelen. TCMB, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu'nun yeni faiz kararının TL'nin seyri açısından belirleyeceği olacağı öngörülüyor. Şimdi burada çok kısa bir Ekon 101 yapacağız. Niye? Piyasayı hatırlayacağız. Nasıl oluşuyordu? Şimdi senin elinde bir para var güzel kardeşim. Niye? Emeklisin, hayvan gibi para veriyorlar sana. Eşek yüküyle paran var. Her ay al parayı sığdıracak yer bulamıyorsun. Diyorsun ki dur lan yatırım yapayım ben bunu. Yani sonuçta yastığa bas ayakta yatıyoruz artık. Yastık yükseldi çünkü. Yastığı yan çevirdik, üstüne yatıyoruz, o derece büyüdü. Bakıyorsun alacağın şeyler var. Devlet tahvili. Devlete eğer güveniyorsan mesela 10 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tahvillerinden alıyorsun. 10 yıl sonra paran bu kadar olacak diye. Bakıyorsun devlet yönetiminde sıkıntı var, diyorsun ki salla, devlet tahvili olmaz. Altın olur bak. Dövizin var, o da olur. Faize yatır, o olmaz abi, faiz düştükçe düşüyor. Ha, o zaman ne yapıyoruz biz paramızı? Kalanlara yatırıyoruz, doğru mu? Çok basit değil mi bu? Yani herkesin anlayabileceği şekilde. Şimdi sen faizi düşürmeye çalıştıkça, faizle başım hoş değil. Bana ne? Bana ne? Ekonomide öyle bir branş yok. Faizle başı hoş olmayanlar grubu diye bir şey yok. Faiz bir enstrüman, kullanılabilecek bir enstrüman. Sen de kullanırsın ya da kullanmazsın. Kullanmanın da kullanmamanın da bir takım getirileri ve götürüleri vardır. Ekonomi teorisi açıktır burada. Ama hepimizin anlayacağı düzlemde yatırım araçlarından biri olduğunu düşünürsen Merkez Bankası'nın bankalara verdiği gecelik para için borçlanma faizinden bahsediyorum. Bu ne demek? Çok basit düşün. Bak, banka aldı parayı, atıyorum %7 ile. Sana satarken en az %8 ile satmalı ki o da para kazansın. Çünkü banka paradan para kazanır. Doğru mu? Sen şimdi bunu düşürüyorsun. Yani %7'yi indirdin, atıyorum. Öyle değil şu anda ama %6'ya indirdin. Banka eşek mi? Şunu bilmiyor mu? %6 ile aldık. Lan şimdi bunu %8 ile satmaya çalışsak. Salak mıyım ben ya? Zaten kimse gelmez. Ben de düşüreyim o zaman. Sen dışarıdan bakıyorsun şimdi. Faiz düşüyor. Döviz yükseliyor. Altın yükseliyor. Devlet tahvili düşüyor. O zaman ne yapıyorsun? Ben bunlardan birine gireyim. Basit değil mi? Anlamayan var mı içinizde? Ekonomi dediğim bu işte. Bu yüzden döviz yükseliyor. Güvenli liman arıyor herkes. Neden? Hukuka güvenmiyorsun. Adalet yok piyasada. İç politika dağılmış. Dış politikada sağa sola vurarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ya Sarraj diye bir adam var. Şu andaki Libya hükümetinin yasal temsilcisi. Ay sonu bırakıyorum dedi. Oysa biz her türlü yatırımımızı bu elemana göre yapmıştık. Ankara'ya geldi, gitti, bakıldı, beslendi, altı temizlendi, kurulandı, yollandı falan. Şimdi adam diyor ki ben gidiyorum. Senden sonra Yani bilmiyorum ama yani sen bana Saraj diyorsun ama Hayze Thomas aslında. Yani benim adım Thomas bu saatten sonra. Yani bilemem. Zaten ay sonu ayrılıyorum. Sonrası Ekim. Yani olursa Ekim'e bundan sonra. Kusura bakmayın, başka türlü anlatılmaz kardeşim bu. Ondan sonra diyor ki çok izleyin. Bu hafta sonu cuma günü bir aksilik olmazsa dertleşme yayını yapacağız. Orada da bu konuyu hatırlatırsanız konuşuruz. Çünkü bu ara çok fazla gelmeye başladı bu mesajlar. Ünsal Bey, yani ya biraz argoyu da fazla kullanıyorsunuz. Ama konuşmanın içinde hani neredeyse küfre varacak ifade. Ya kusura bakmayın, başka türlü anlatılmaz. Acaba ben küfretmiyorum. Ha, dili iyi kullanıyorsanız küfretmeden de küfür kullanabilirsiniz. Bilemem. Ama o bunu açıklamanın bir yöntemi. Başka çaresi yok. Çünkü şu andaki yediğimiz hikaye bu. Ne yapacaksın? Erdoğan, Doğu Akdeniz konulu Avrupa Birliği zirvesi öncesi Merkel ve Michel ile görüşecek. AB Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı. Onunla görüşecekmiş. Niye? Diplomasiye şans tanıyalım. E tamam işte, şans tanıyalım. Biz de hep onu söylüyorduk. Ha, tam tanıyacağız. Güzel. Öksüz çanta gömdü iddiası. Dikkat. Yayında adını andık. Adil Öksüz vardı, hatırlıyor musunuz? Hani 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, ya FETÖ'cü olduğu konusunda hiç kimsenin tereddütü yok bu herifle ilgili. Darbeden birkaç gün önce Amerika'ya gidiyor, talimatı alıyor, getiriyor falan filan. Eleman biliyorsunuz, mürtette askeri üste çıkıyor. Yakalanınca diyor ki, ya arsa bakmaya geldim. Ben uyumuş kalmışım ya. Bir gözümü açtım, aa askeri üsteyim. Dedim çıkayım ya, yazık günah askerlerin arasında benim. Ne işim var? Buna inanmamızı bekliyorlar gerçekten. Sığırız ya biz hepimiz. Çıkıyor. Abi gözaltına alınıyor. Ne hikmetse telefonuna el konulmuyor. Hiçbir şeyine dokunulmuyor. Tıkır tıkır çıkıyor, yürüyor. Tıkır tıkır. Yürüyor gidiyor. O günden beri arazi eleman. Yok. Gazetenin bugünkü haberinde deniyor ki 15 Temmuz'un kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün darbe girişimi sonrası Akyazı'daki bir araziye evrak gömdüğü iddiası üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazı çalışması sonrasında arazide bir bulguya rastlanamadı. Bilemem. Yani biz mesela FETÖ taktikleri biz gördük. Ben muhabir olarak yaşadığımı anlattım size işte. Ankara'da Konya yolunda, yolun karşısında ben beklerken bulunamayan silahlar, bir araba geldi, bulundu. Oluyor bazen öyle ya. Nasip gelin bile ata binmiş bak. Sanki söyleyecek başka bir şey yokmuş gibi ya nasip demiş. Ya bu öyle deyince bu oho. Ya Sabah gazetesini sabah açtım ben, yine dedim ki kesin Müge Anlı haberi vardır. Müge Anlı mı? Hiç duymadık. Kim o? Nasıl yani? Daha 3 gün önce en birinci şaheser ötesi muhteşem insan diye anlatıyor. Hiç tanımıyoruz biz, görmedik. Allah Allah, Müge Anlı. Yok, isim de akılda kalıcı aslında ama. Evet yani. Dur bakalım, biz bir şey yapalım bakalım ona. Yani bulursak şey yaparız, haber veririz. CHP'li başkan kamu malına çöktü. Sabahın bugünkü manşeti. Bodrum Belediye Başkanı Yahşi Sahili ile ilgili, Ahmet Aras'la ilgili bir haber bu. 2013'te belediyeden kiraladığı yeşil alana kaçak işletme kurdu. Hemen yapalım abi. Hemen bunun araştırması, incelemesi yapılsın. Bodrum'un en gözde yeri Yahşi Sahili'nde planlarda park ve yol olarak gözüken 800 metrekarelik arazide binayı belediyeden 2013'te kiralayan Aras, bu kaçak binalarda bar ve restoran işletmeye başladı. 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Aras, kaçak olarak işlettiği Kefi Yelken ve Bistro Bar'a ikinci bir ortak aldı. Hemen araştırılsın kardeşim. Hemen. Güçlü Türkiye telaşlandırılıyor. Başkan! Bakalım miniklerin ilk ders heyecanı. Yüz yüze eğitimde 182 günlük hasret bitti. Ana sınıfı ve birinci sınıfı öğrencileri korona tedbirleri alınarak ders başı yaptı. Bakan Selçuk çok bekledik ama kavuştuk dedi. Bu arada bir de gönül alma haberi var. Yani azımızı çoğasay artık. Arada tamam bir takım sıkıntılar oldu ama yani inan sen daha iyi gazetelere layıksın ondan yani. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile ilgili haber yapılmış. Dün anlatmıştım ya size sabah Müge Anlı'nın hikayesinde. Hani Barış Terkoğlu yazmıştı. Hatırladınız mı? Yapılmış. Ya biz sana karşı değiliz. Gerçekten sen daha iyi gazetelere layıksın. Yoksa yani ben de yazarım ama yani. Alçak Yunan gazetesine suç duyurusu ve soruşturma. Gül'den Yunan bakana mektup, bu utanmaz hareketi kınıyorum. Yunanistan'da yayınlanan aşırı sağcı bir gazeteci Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili çok ağır bir ifade kullanıyor. Hakaret, küfür. Ne yapacağız, bunu kabul mü edeceğiz? Kardeşim, o insanı seversin, sevmezsin. Ben sevmiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorum. Partisini sevmiyorum. Bugüne kadar Türkiye için hayırlı hiçbir iş yapmadıklarını ben biliyorum. Ama o insan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Kimse küfredemez ona. Elbette devlet karşısına çıkacak. Adalet Bakanı ile ilgili bugün haber yapmışlar. Ama buradan. Sadece buradan. Dün Müge Anlı hikayesi... Müge Anlı kim ya? İsim de tanıdık geliyor aslında ama... Allah Allah. Müge Anlı. Yok yok, ben şey yapamam. Bende öyle bir kayıt yok. Müge Anlı. Sözcünün manşeti: hayırsever Zarrab'ın kara para pozu. Milyarlarca dolarlık para trafiği. Milyarlarca mı? Aşk olsun. 2 trilyon dolar. Amerika'da itirafçı olan Reza Zarrab'ın kuryesi kirli ilişkilerini anlattı. Zarrab'ın transfer ettiği altın ve nakit için %8 komisyon aldığını, bunun yarısının siyasilere gittiğini öne sürdü. Kim onlar? Bilmiyorum. Yani 3 kişi var ama o 3 kişi kim bilmiyorum. Zarrab'ın dolar balyalarının önünde çekilmiş bir fotoğrafı var. Boyunu geçmiş ya. Herifin sahip olduğu dolarlar boyunu geçmiş. Ha, boyu deyince öyle dalyan boylu falan değil ama olsun sonuçta. Ya ne olacak, boyun 80 santim olsa, boyunu geçse dolar balyası az şey midir? Abinin utanma arlanma olmadığı için yapıştırmış fotoğrafı ya. Bu arada bu haber için kim yazdı bilmiyorum ama önemli. Dün size söyledim, bu hafta içinde konuşur muyuz bilmiyorum ama belki önümüzdeki haftaya da kalabilir. İyi Parti'nin hafta sonu yaptığı kurultay bence çok önemli. Çünkü orada Meral Akşener'in aslında tavrı, tarzı, konuşması, oluşturduğu genel idare kurulu. Anlatmıştım ya size, hani MKYK karşılığı, işte parti meclisi karşılığı, sağ partilerde genelde böyle adlandırılır. Orada oluşturduğu isimler Meral Akşener'in iktidara değil cumhurbaşkanlığına yürüdüğünü gösteriyor bana. Bunun üzerine bir konuşmamız lazım. Sanki bir parça Akşener hedef değiştirdi gibi ve bu gidişat mesela nasıl destek görür ya da tepki alır. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bunun karşılığında ne yapar? Ben destekleyeceğini düşünüyorum. Ama gözden kaçırdığım bir bölüm. İyi ki bir arkadaşım yazmış. Kim olduğunu yazmamışlar altına ama hakkını helal etsin, kusura bakmasın, bilmiyorum çünkü. İyi Parti kurultayında 3 önemli isim çizildi yazmış. Aytun Çıray, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk 50 kişilik genel idare kuruluna seçilemedi. İlginç, bakın bu değerlendirme ilginç. İsmail Koncuk eski bir sendikacı. Ümit Özdağ'ı biliyorsunuz, Ümit Özdağ bu hareketin fikir babalarından bir tanesi. Aytun Çıray sağ siyasetin en azından hani o kırılmanın içinden buraya geçiş aşamasında hem Sosyal Demokrat Hareketi'nin içinde yer almış hem de burada İyi Parti içinde denge olmuş isimlerden bir tanesi. Bence üzerine gerçekten yazılıp çizilmeli. O yüzden haberi kim yaptıysa helal olsun. Kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İsmail Saymaz'ın bir haberi var bugün. İsmail Ağa'nın paralel okulu haberin üst başlığı: bakanlık tarikatın elindeki çocuğu alıp okutamadı. İstanbul'da İsmail Ağa tarikatına katılan bir kadın iki çocuğunu okula göndermedi. Baba mahkemeye başvurdu, okula kayıtları yapılsın kararı aldırdı. Milli Eğitim Müdürlüğü yargı kararının gereğini yapamadı. Neden? İşte olmadı. Kısmet değil ya. Ama bütün çocuklar okuyacak diye bir kaydım var, aşk olsun. Ölümlü dünya yani. O da okumayı versin canım. Ne olacak? Hiç. Bakalım Bir Gün gazetesine. Dinci geriliğin panziri laiklik. Cübbeli Ahmet açıkladı, bakanlık yalanlamadı. İktidarın yol verdiği selefilik büyük tehdide dönüştü. Cübbeli Ahmet'in 2000 Selefi Derneği'nin silahlandığı iddiası korkunç tabloyu gün yüzüne çıkardı. Ve hala bu ülkede şu konuşuluyor. Tarikat sorunuyla yani iyi mücadele yapabilmek için bir özgürlük ve denetim gerekiyor. Hadi ya. Şu boka sarsınlar diye mi? Türkiye'de tatlı su balığı asla bitmeyecek. Vallahi bak, denizlerimizde balık bitebilir. Allah korusun. Yani benim gibi balık hastası bir adam için özellikle balık yanında o su koyunca beyazlayan şey falan. Alkol dostunuz değildir. Ağız yoluyla mümkün mertebe tüketelim. Ama tatlı su balığı bitecek Türkiye'de. Bitmeyecek. Denizde bitebilir. Tatlı su balığı asla bitmez. Vallahi bunlar dön baba dön aynı şeyi yaparlar. Hepsinin ortak özelliği nehtir ama. Bakın bunları söyleyen insanlara bakın, tamamı yetmez ama evetçidir. Bak bu kadar iddialı söylüyorum sana. Tamamı yetmez ama evetçidir. İsim isim bakın. Bu arkadaşlar böyle. Üzerinden geçer 10 sene Türkiye'nin hayatı kayar. Hayatı kayar. Araya bir de darbe girişimi girer mesela. Bunlar hala aynı şeyi anlatır. Yani burada tarikatların yürüyebilmesi için cemaatlerin biraz önünün açılmalı. Hadi ya. Hala. Vallahi bravo. Hiç değişmez ama bu. Hiç değişmez. Ve hala bugün bir boktan anlıyormuş gibi fikir beyan ederler. Gerçekten. Siyaseten tahlil yaparlar mesela. Bakarsın. Ya acayip ya. Panzehiri laiklik. Laikliğin doğru anlamıyla uygulanması. Panzehiri. Varsa eğer öyle panzehir. Evrensel size yayının başında söylediğim Türk Tabipleri Birliği'nin pandemiye ilişkin 6. ay raporunu bugün manşette taşımış. Salgın yönetilemiyor, fırtına kapıda başlığını taşıyor. Ve sınıfsal bir hastalık haline döndüğü ısrarla söyleniyor burada. Gerekçesine çalışan grup kendini saklamıyor ki hastalıktan. Bir yandan parasızlık var, çalışmak zorunda. Değil mi? O zaman olmaz, bu sınıfsal bir hastalığa doğru gidiyor. Hareketlendi diyor. Ve Covid-19 asıl olarak yoksulları vuruyor. Doğru. Ya düşünün, biz daha önce de konuştuk bunu. Yani şu konunun mesela altını ısrarla çizdik. İnsanlar yoksullukla hastalığı bağdaştırıyorlar. Tamam da yoksullukla tedaviyi de bağdaştırmamız gerekiyor bizim. Eşleyebilir misiniz? Yani yarın bir gün ilacı bulunsa mesela, aşı çalışmaları sekteye uğradı şu anda. Neden? Hepimiz biliyoruz ki, çünkü aşının, bazı aşıların yan etkileri çıktı ortaya. Şimdi aşı bulunduğunda onun bir maliyeti olacak. Değil mi? Onun bir maliyeti olacak. Ve o maliyet devletler tarafından ne kadar karşılanabilecek? Bir ay önce çıkan bir habere göre, hani tartışmalı ama haber, çünkü tek bir kaynaktan evet budur diyemiyor kimse. Minimum maliyetinin 6 dolar olacağı söyleniyor. Covid aşısının. 6 dolar. Çarptın değil mi 8 lira? Aferin. O çarpılabilir ama. 48 lira. Yani 50 lira de. 3200 lira asgari ücret alan bir insan için 4 kişilik bir ailede 200 lira para verebilmek mümkün mü? Devletler ne kadarını üstlenecek bunu? Asıl şimdi raporun devamında tedaviye yönelik düşünülürse böyle bir sıkıntı da kapıda. Bir de raporun içinde deniliyor ki sağlık çalışanları toplumun geneline göre 8,5 kat daha fazla yakalanıyorlar COVID'e. Hiç alakası yok. Bence yalan söylüyor Türk Tabipleri Birliği. Kapının arkasına saklanmışlar, dün gördük. Dışarıda insanlar COVID tehdidi altında, onlar kapıyı kapatmışlar. Evet, onlar COVID'den saklanıyor. Şiddet middet, geçin bunları. Geçin bunları, çok rica edeceğim. Yok öyle bir şey. Alakası yok. Resmen kendilerini COVID'den koruyorlar. Dışarıdaki insan, aman bana ne, başlarına ne gelirse gelsin. Değil mi? Onun için. Sonra bakıyorsun abi, diyorsun ki bir dakika ya. Yani bu bir yoksul hastalığı haline dönüyor. Eyvallah da tedavisi yoksullara çok uzak bir tedavi haline dönebilecek. Asıl tehlike o. 6 dolar. Bakın söylenen bu. Umarım o bir ay önceki haber yanlış çıkar. Öyle çıkmaz mesela. Ama ne olursa olsun bunun bir maddi boyutu olacak. Değil mi? O maddi boyut konuşulmak zorunda. Devletler ne kadarını üstlenecek bunu? Hadi daha açık soralım. Yani can acıtıcı bir soru ama doğru soru. Maalesef doğru soru. Dünyanın ne kadarı aşı çalışmalarının dışında görmezden gelinecek? Vallahi kusura bakmayın, bu kadar açık sormak zorundayım ben size bu soruyu. Mesela Kara Afrika aşı çalışmasından ne kadar etkilenecek? Denek olmak dışında. Gerçekten tedavisi bulunursa tedaviden yararlanmak boyutuyla. Vallahi kusura bakmayın, bunlar konuşulmalı. Ama şimdilik dünya hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Yok, daha çalışmalar sürüyor ya, hiç daha sıkıntımız yok, aman durun ya. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım, Bozguncu Gazete bunlar. Hep Yeni Şafak, of süt. Ulu Çınar uyandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklar buna çok sevinecek. Türkiye genelinde dijital seferberlik başladı. Uzaktan eğitim gönüllüleri, uzaktan eğitim, virgül var virgül, Türkçe'de bak çok kullanılır. Kullanın, işe yarar. Uzaktan eğitim gönüllüleri olmaz. Uzaktan eğitim, virgül, gönülleri yakınlaştırdı. Temel Türkçe bu. Tablet ve bilgisayar olmayan öğrenciler için seferberlik başladı. AK Partili belediyeler binlerce bilgisayar dağıtım için düğmeye bastı. Bak ciğerim bırak bunları. Bana tırış yapma. Hava atma. Havan kime lan? 15 milyon tablet nerede? Fatih projesi nerede? Anlat bana bunu. Bana övgü mövgü yapma. Hikaye onlar. Biz kendimizi biliyoruz. İhtiyaç halinde biz bir araya geliriz. Yaparız onu. Sen devlet neden üstüne düşeni yapmadı onu anlat bana. Anlatamazsın ki. Çünkü sana verilen talimat o değil. O yüzden bu gazete maste değil. Geç bunu. Yeni Şafak gazetesi. Akşama bakalım. AB için üçlü zirve. Başkana başkan. Maske mesafe cezasına af yok. Bu da dünkü açıklamadan. Gördünüz mü dünkü açıklamayı? Başkan Erdoğan, başkan, maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarındaki işlemler öncesi ödenmesi mecburi olacak. İşte bu ya. İşte bu. Maske takmadın, yakalandın. Ceza kesildi, yırttın attın. Pek çoğu yapıyor ya onu. Ama mesela diyelim ki sen eğer bunu yaptıysan ev alırken, tapu dairesinde işlem yaparken yakalanacaksın. Ya da ne bileyim yurt dışına çıkış sırasında sana diyecekler ki insana gel buraya gel. Gel buraya gel. Sen maskesi çıkmışsın şu cezayı öde. Gerçekten çok caydırıcı. Çünkü dışarıda bunu yapan insan asıl onu düşünür. Şimdi ben maskeyi takmazsam lan yarın bir gün ev alırken başım belaya girer. Yok ya. Ama böyle boş bir açıklama ben duymadım. Tehdit yoluyla koronayla mücadele dünyada bir ilkiz. Tehditle. Ulan korona. Ben seni, nasıl olsa gelirsin oğlum sen buraya. Nasıl olsa o korona buraya gelir. Ha bu arada tabii şöyle şeyler de yok arkadaşlar. Şimdi haklı olarak siz diyorsunuz ki bir dakika ya. O kadar kafa yaptın. O Finsen belgeleri yok mu? Yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Ne yazacaksın? Ne yazacaksın kardeşim? Ne yazacaksın? Yani ben bu belgeyi arayacak olsam arayacağım tek gazete var benim açımdan. Takvim Gazetesi. Niye? Çünkü Takvim Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni o herifi ekrana çıkarttı, yayın yaptı arkasında Türk bayrağıyla. Ve o adam orada söyledi o büyük yalanları. Yani ben işte cari açığı kapatıyorum, atıyorum, tutuyorum falan. Bekir Hazar'la beraber insan olsa, utanması olsa biraz sokağa çıkmaz. Vallahi bak, sokağa çıkmaz. Der ki yok, yok abi. Yani ben yani çok büyük bir hata yaptım. İstemeden oldu ama gerçekten ben bu utancı taşıyayım, ben yapmam ya. Der. Ama insan değilsin, rahat ol. Emekliye 344 lira zam. Niye? Öyle. Ne zaman emekli olurum? Ha, onu yaz işte sen şimdi. Bilgilerinizi gönderin Ali Şerbetçi'ye. Bakalım. Borsada kazanma yolları. Yabancı ilgisi aldatmasın. Çok özür dileyerek. Yabancı ilgisi derken satış yönünde bir ilgileri var. Ha işte o aldatmasın. Küçük yatırımcı gelsene. Gel küçük yatırımcı. Sana bir şey anlatacağım ama buraya gelmen lazım. Borsaya girsene çok güzel. Başlangıçta biraz derin ama sonra alışırsın gel. Bir borsaya girsene. Borsa oynasana. Bodyguard. Abi o öyle yazılmaz ama yani ne yazacaksın anlamadım ki ya. Of. Bodyguard hani İngilizce yazılışıyla. BODYGURD. Bunlar BADY diye yazmışlar. Bad, bodyguard. Bad İngilizce'de kötü demek. Yani o kadar zorluyor ki zannedersin ki takvim okuru normalde bu gazeteyi açmadan önce New York Times'ı kapatıyor. Ya New York Times falan, Washington Post bunlar yalan ya. Okuduk beynimiz bulandı. Ya bunlar gazete değil. Ver oradan takvimi de bir gözümüz gazete görsün ya. Kapatıyor. Aa, bodyguard. Evet yani İngilizce bir evet joke, you know, joke. Şaka yapmış bu. Yani body baddy. Ondan yani. Zannedersin ki böyle bir okur var gazetenin. Kötü bodyguard anlamında. Bakalım habere. Aleyna Tilki sevgilisiyle Marmaris'teki Manzara restorana gitti. Normalde gidilmiyor mu oraya sevgiliyle? Bilmediğim için soruyorum. Korumaları da baş köşeye yerleşti. Kendi? Onlar tenhaya oturdu. Anladı sanma. Ancak bodyguard iki kadını taciz etti. Kimse müdahale etmedi. Aleyna Tilki o da etmedi. İşte o yüzden bodyguard'ın kötüsüne bodyguard deniyor. İyisine goodyguard. Yani o çeşitleyerek gidebilirsin. Mesela altına kaçırdıysa shityguard. Böyle. Kavun gözünü savun. Bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar yaptığın en iyi kafiye bu. Çünkü hani kavun, avun bölümü olduğu gibi öbür tarafta da savun çok iyi. Yani Türkçe ses uyumuna, büyük ünlü uyumuna falan uyuyor. Kavun, savun, şahane. Ama içi çok boktan. Çünkü kavun deyince savunman gereken şey genelde üstüne su falan değiştiysen gözün değildir. Daha sıkıntılı durumlar olabilir. Bilmiyorum habere nereden hareketlendiniz ama hani gazeteyi ben de görmedim. İki gündür çünkü ya başka şeyler okumak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bir de hep söylüyorum ya yani bazıları yazıyor mesela hafta sonu cuma günü eğer isterseniz onu da konuşuruz sorarsanız. Bazıları diyor ki ya yeni açtım diyorsun gazeteyi ama bakıyorsun içinden esprisini çıkart. Ya kardeşim yıllardır okuyorum ben bunu. Nasıl bir saçmalık yapacağını tahmin ediyorum. Vallahi görmedim. Ben de şimdi açıyorum gazeteyi. Bir önemi yok ki. Ne yapacak? Kuş mu konduracak? Büyük gazetecilik başarısı mı olacak bunda? Öyle bir şey olmayacak ki. İnce doğrama, sakın soyma. Ya bir şey söyleyeceğim. Tam neyi kastediyorsun? Kaçak kesim. Öyle değil be. Of. Ya sucuk pastırma. Ya hakikaten içiniz sizin de fesat ha. İnce doğrama, sakın soyma deyince soymadan ye diyor. Mutfak yanlışları besinlerdeki vitamini azaltıyor. Evet. Bak mesela buna bakmadan şunu düşünebiliriz. Vitamini kabuğunda geyiği bu. Kabukları soymayın. Soyma diyorum. Sebzeleri uzun süre pişirmeyin. Yemeğin suyunu dökmeyin. Ya çok özür dilerim. Hocam bunu niye yaptım? Bak bunların hepsine eyvallah. Yumurtaları fazla haşlamayın. Sen kayısı mı seviyorsun? He? Rafadan mı? Ne seviyorsun bilmiyorum ki. Niye yumurtayı haşlayınca ne oluyor? İşte vitamin kaçıyor. Kabuklu ama o. Kaçıyor ya. Kabuğu kırıp kaçıyor. Evet. Kesinlikle. Kabuğu kırıyor. Bütün vitamin kaçıyor. Hocam kabuklu kabuklu. Dedi şimdi bayağı sağlam kabuklu yani. Kalsiyum yapı kaçıyor kaçıyor. Biz baktırdık. Açıkla kapalı bir değil. Uydurucu. Her işte bulgur kıçından uydur. Tıp fakültesi ikincisi. Doktorluk dediğin ne ya? Orada sen toplanmışsın bir odanın arkasında. Kapı açılmayacak da kendini koruyormuş. Hepimiz biliyoruz. Bırak numarayı. Dışarısı Covid dolu sana bulaşmasın diye yapıyorsun. Hiç. Koskoca Sağlık Bakanı yalan mı söylüyor? Şiddet ihtimali diyor. Bir grup sevecen insan diyor. Sana yaklaşmaya çalışıyor. Ama sen... Alalım çocukları pistten bir 30 saniye. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Çünkü ailemizin doktoru Nafiz Karagözoğlu'na gelen soru. Eşimle. Ya bunu küçücük yazıyor. Buraları artık okurken zorlanıyorum ben ya. Eşimle aşk hayatımız kötü. Hangi tahlilleri önerirsiniz? Tahlilleri mi? Evet. Yani neye baktıralım? Tahlil yaptıracağız da diyor. Şimdi bize boşa diyor sağdan abuk sabuk şeyler yaptırmasın. Hocam sen bana bir idrar bırak yarın. Yok postayla yollama döküldür o. Vallahi yani bir de falan zarfa falan bulaşır ona gerek yok da. Sen bir ara uğra bir bırak bana idrar bırak. Ben karakter tahlili yapayım ondan sana idrardan. Aşk olsun. Mektupla tedaviye inanıyorsun idrardan karakter tahliline mi inanmıyorsun? Yaparım. Sen bırak. Bir bakalım. Yani hangi tahlilleri ondan sonra yapalım. Bir arkadaşıyla bakarız o arada. Fotoğrafı olmuyor. Yok. Fotoğrafını boşa yollama bana. Boşa fotoğrafını falan yollama. Bakmam ona. Sapık gibi. Hangi tahlilleri önerirsiniz? Yani gibi böyle eczaneye girip ilaçlardan neler var diye sormak gibi. Hangi tahliller? Vallahi bugünün sevilen bir takım tahlilleri var. Yani bu dönemin moda tahlilleri var. Onlar mesela. Daha çok karakter analizinde kullanılan bir takım tahliller. Onları tavsiye ederim. Mesela D vitamini mutlaka ölçtürün. Ha, eşinizle aşk hayatınıza yarar mı bilmiyorum. Ama pandemi koşullarında baktır diyorlar. Bilmiyorum. Onun dışında bir takım güzel tahlillerimiz var. Yani siz düşünür müsünüz? Tam olarak nasıl bir şey? Bütün tahlillerden küçük küçük yapsak hem hepsine de bakmış olursunuz. Bence iyi fikir. Yani şimdi sonuçta tek tahlil o kadar para yatırmayın. Ben bütün tahlillerden ufak ufak yaptırayım size. He? Böyle şey yapalım bu sefer. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Vallahi hiç söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu ülkenin gerçek bir sağlık bakanlığı olsa bu gazeteyi kapatır, üstüne beton döker. Sönmemiş kireç döker, metal kutuya alır, öyle gömer. Ama maalesef. Abla kadabra. Abla mı? Evet. Abra kadabra o. Abla kadabra. Neden? Bak şimdi. Önde ben Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı gördüm. O yüzden yani abla dedi o %100. Arkada şöyle düşün. Kırmızı bir ip var. Photoshop bölümümüz. Kırmızı bir ip var. Ucu mazide. Diğer ucu atide. Hani eski edebiyatta öyle adlandırılır. Ezelden ebede. Te geçmişten geleceğe. Neresi orası bilmiyorum. Karanlıkta zaten kırmızı bir ip. En başta en önde yürüyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou. Angela Sakellaropoulou. Katerina Sakellaropoulou. Tamam, o yürüyor. O topukluyla yürüyor. Ona rağmen mesela çok dengede yürüyor. Onda şey yok yani. Gayet rahat gidiyor böyle. Alışkınız hocam, biz ne topuklularla yürüdük. Arkada Yunanistan Başbakanı var. Mitsotakis. O elleri açmış. Hani düştüm düşeceğim. Bayağı sallanıyor. En arkada Fransa Cumhurbaşkanı var, Emmanuel Macron. Yalnız hocam artık işi iyice sermeye başladınız. İki adama kullandığınız kıyafet aynı. Aynı adamdan yapmışsınız Photoshop'u. Dedim işte anlaşılıyor diye. Aynı adam onların ikisi. Kafaları değiştirmişsiniz. Ama biri sağdan biri soldan. Evet haklısın. En arkada Macron var, onun yüzünde çıtık bakışı var. Kesin düşerim ben. Kesin düşerim. Öndeki kadına da kıl oldum. Topukluyla ip gibi yürüyor. Üstünde de şöyle yazıyor. Katerina'nın gözünü kan bürüdü. Ne ülkesinin geleceğini ne de Kıbrıs Rumlarını düşündü. Türk işgaline son vereceğiz diyerek ateşe benzin döktü. Gözünü kan bürüdüğü için. Evet. Miço'dan sonra Miço mu? Yunanistan Başkanı Mitsotakis. Başbakanı. Askerde beraber mi bağladınız postalı siz? Miço mu diyorsun sen ona? Yani çok samimiyiz. Miço'dan sonra Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da Macron'un gazına geldi. Ve topukluyla geliyor düşün. Sırf şov yapmak için askeri helikopterlerle meclise indi, yetmedi. Manşetten Erdoğan'a küfrettirdi, sonra da Kıbrıs'a gitti. Doğu Akdeniz'le birlikte adanın kuzeyini de Türklerden geri alacağız dedi. Kiliseye gitti. Kiliseye mi gitti? Evet gitti, gördük. İnancı gereğidir belki. Ha, olabilir. Ama ziyaretin tarihi manidar. Askerlerle poz verdi, bu kadar laf cambazlığı pes dedirtti. Laf cambazlığı mı bu? Evet işte kırmızıda yürüyün, kırmızı ip. Yani ucu başlangıcı mazide, ucu atide. Ona laf cambazlığı deniyor. Sana değil bak, sana Türkçe öğretene Türkçe öğreten var ya, onu bulmak lazım. Yoksa çözülmez yani. Senin eğitmeninle bu çözülmez. İki parça geri gitmek lazım. Öyle. Kendine hakim. Ya bu haberi gördünüz mü? Görüntüsünü. Ben iki gece önce izledim. Adana'da hakim, bir hakim, Hayrettin Yavuz adı. Polisler çeviriyor. Bak polislerin işi gerçekten çok zor. İnsanlıktan çıkman an meselesi. Ama senin görevin o. Çıkmayacaksın kardeşim. Abi alkollü, yani alkollü yakalamak denmez ona ya. Şöyle söyleyeyim. Onun beşte biri alkollü yakalanmak. Bu başka bir yerde. Yani alkol denizinde yüzüyor. Kanında alkol yok. Alkolünde yer yer kana rastlanıyor. O derecede. Kafa mafa tamamen gitmiş. Polis rica ediyor. Çünkü hakim olduğunu biliyor. Sen hakim iner misiniz diyor. İniyor ana avrat. Polislere bir dalıyor önce. Sonra dövmeye çalışıyor. Bak dövmeye çalışıyor. Allah'tan polislerden bir tanesi çekiyor kamerayla. Çünkü abi öbür türlü gücünü kullanacak. Hepimiz çok iyi biliyoruz bunu. Gücünü kullanacak. Polis rutin çevirme yapıyor bu. Ya Ervin kafa 3,5 milyon. Ana avrat küfrediyor. Tokat atmaya çalışıyor. Vuruyor polise. Yumruk atıyor göğsüne doğru. Hak sürekli hakaret ediyor zaten. Onu çağır bunu çağır. Uyandırın lan herkesi falan diyor. Abi bunları yapıyor. Kendinden geçip en sonunda suratının üzerine sanki suratı varmış gibi kafayı caz diye gömüyor. Ve yanındaki gariban polisin ilk söylediği ne biliyor musunuz? Kendi düştü. Kendi düştü diyor. Çünkü çok iyi biliyor ki üstüne kalacak onun. Üstüne kalacak ya. Bu herif onu diyecek. Bana vurdu beni yere düşürdü diye. Üstüne. Ya kendi düştü. Kendi düştü diye bağırıyor adam. O ana kadar ki ana avrat küfürler, hakaretler, tehditler, itmeler, çekmeler, yumruklar, tokatlar. Hepsi havada. Ne oldu sonra? Vallahi bence yapılacak şey belli. Meslekten ihraç edilmeli. Hemen. Hemen. Bunda hiç tartışılacak bir şey yok. Bu adam toplum adına karar veriyor. Toplum adına yani Türk milleti adına karar veriyor. Ve kendine hakim değil. Hakim kendine hakim değil. Halk tepkisi. Bizim ülke mi? Ya evet, öyle değil halk ekmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe %33 ile %50 arasında zam yaptı. Vatandaş kızdı. Ekmeğimizle oynamayın. Yani bizim maaşımız artmıyor olabilir. Bak ona tepkimiz yok. Ekmeğin fiyatı artarsa arızayız biz. Gerçekten mi? Evet. Bugün sabah hangi kanalda izlediğimi hatırlamıyorum. Ama haberimin kanallarından bir tanesiydi. Ondan eminim. Haliç tekrar kirlendi diye haber yapılmış. Bir zamanlar cam gibi olan Haliç şu anda göz gözü görmüyor. 31 Mart'tan sonra değil mi? Kesin. Yalnız hocam atıyorsun da bak mesela şunu unutuyorsun. Adama haberini yedirirler. Niye? Sen pandemi koşulları başladığında, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde aynı yerden haber yaptın. Suyun dibi görünüyor diye. Yaptık değil mi lan o haberi? Ya. O haber karşına çıktığında ne olacak? İşte son 20 günde kirlendi. Hep İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu kirletti. Vallahi bak. Bugün baba oğluna yapmaz bu şu söyleyeceğimi. Ben yurttaşlık vazifemi yerine getirip söyleyeceğim ya vallahi dayanamayacağım. Artık ben bu yükü taşıyamam daha fazla. Ciddi söylüyorum. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığındaki yardımcılarıyla mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi medya koordinatörü benim de çok eski arkadaşımdır. Şükrü Küçükşahin tanırsınız. O da dahil olmak üzere bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi üst düzey çalışanı. Gece herkes yattıktan sonra gidip işiyorlarmış Halice. Ben duydum. Ben duydum kardeşim. Ben söyleyeyim yurttaşlık görevi ondan kirleniyor. Özellikle kirletiyorlarmış. Toplanın diyormuş. Gün boyu bak belediyede şöyle bir şey de duydum ben. Belediyede gün içinde tuvaletleri kullanmak yasaklanmış. Deniyormuş ki hava karardıktan sonra el ayak çekilince gidin Halice işeyin. Düşün belediyede kaç çalışan var. Evet onlar kirletiyor. Ben biliyorum. Bak sana bu kadar açıkta söylüyorum. Kimse kimseye yapmaz bu kıya. Evet. İşiyorlar. Tutamıyoruz efendim. Durduramıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları Ekrem İmamoğlu ve tayfası işiyorlar Halice. Ben gördüm bunu ya. Bak bu haberi sabah gördüm ya. Ya insan da biraz utanma olur birader. Yani bu haberi yapan muhabir olamaz. Çünkü o haber yaptırılmış. Muhabir durduk yerde ya ben Halice'ye daldım geçen gün çok kirlenmişti göz gözü görmüyor bir haber mi yapayım demez. Bu haber yaptırılmış. Birader bu haberin elinden geçtiği insanlar var, editörler var, istihbarat şefi var, haber müdürü var, yayın sorumlusu var. Lan hiçbiriniz demediniz mi şunu? Ya ayıptır birader Haziran'da haber yaptık oradan. Sokağa çıkma yasakları işe yaradı bak Yunus zıplıyor. He? Ya salak mıyız biz gördük bunu. İşte onu unuttuk biz. Yaptı, vallahi yapıldı. Vallahi bilmiyorum artık bunu ihbar mı kabul ederler, ne yaparlarsa. Ben insanlık vazifemi yapayım da kardeşim. Ben yapayım. Yurttaş olarak sayın muhbir yurttaş babından benim bunu söylemem gerekiyor. Ekrem İmamoğlu bir grup üst düzey çalışanıyla birlikte Halic'e işiyor efendim. Evet, o yüzden kirleniyor. Bu kadar basit. Farklı şeyler söyleyecektir, tamamı yalan. Tamamı yalan. Ergün Diler, sallı Ergün Diler ya, değmez. Akdeniz'de çatışma olur mu diye. Şimdi onu okuyordum bir yandan da, Akdeniz'de çatışma olur mu? Son kertede düğmeye basacaklardır diyor ama kim kimle çatışır? Gizli toplantıların manşeti bu. Gizli toplantıda manşet mi oluyor? Ha, manşet mi yazmışım oraya? Gizli toplantı gündemi olacaktı değil mi? Normal ya, Türkçe bilmeyince çok doğal bunlar yani. Kelimeler tutmuyor falan. Yeşil olan şu dakika itibariyle 7.65.71. Obürküsü, obirsi 8.99, bak 9 lira. O, ya demeyin şunu ya. Diye diye zorla yapacaksınız. Yoksa olacağı yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bizim hayatlarımız çok farklı ve hep öyle olacak. Öyle olmalı zaten. Çünkü yaşamlarımız farklı bizim zaten ya. Öyle olsun. Demokrasi dediğin şey bu. Farklı görüşlerden insanlar, aynı ülke için iyi hayaller kuruyoruz biz burada. Sürekli olarak. Evet, farklı partilere oy veriyoruz. Bazılarımız vermiyor. Ama biz biliyoruz ki hepimizin ortak derdi Türkiye'de birlikte yaşamak. Kimimiz bu ülkenin çok uzağındayız. Farklı gerekçelerle. İş, aşk, macera, eğitim falan filan. Ama Türkiye deyince ortak tavrımız burnumuzun direğinin sızlaması. O zaman diyoruz ki bu ülke için oturup konuşacağız kardeşim. Birbirimizden korkmayacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşacağız. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. 5 yıldır yine yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yeni tanışıyormuşuz gibi falan davranmasın kimse. İyilikleri konuşalım, kötülüklerden uzak durmayalım. Onları tanıtmaktan vazgeçmeyelim. Bu kötüdür diyebilelim hem de yüksek sesle. Bu yayın bu yüzden sürmeli, benim de katkım olmalı. Ama nasıl sorusu? Bakın şöyle yanıtlanabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazıp yanındaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Kırmızı abone ol düğmesi var. Ona lütfen dokunun. Abone olun. Bu önemli. Tavrınızı belirleyin. Tarafınızı belirleyin. Yanında bir zil işareti var. Onun da anlamı şu. Eğer onu tıklarsanız yayın başlamadan haber gelecek size. Bir de katıl düğmesi var ki nasıl kullanılacağını YouTube sayfamın girişinde bir videoyla açıkladım. İsterseniz kullanacaksınız. İstemezseniz hayır. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atmakta. Katkı iletmenin başka yollarını öğrenmek için kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Ama en büyük yöntemi biliyorsunuz. Hiç değişmeyecek en önemli yöntemi. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Siz de gelin, hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.